Ayrım 9, sayfa 79. Kalan kar arabasının kabini iki kişilikti. Bu yüzden Harry üzeri açık olan yük treylerinde gitmeyi seçti. Claude onun yerine treylere binmeyi istemiş ve Peter Johnson da açıkta bulunmak ölümcül bir tehlike olabileceği halde sanki treylerde gitmek istenecek şeymiş gibi gidon arkasındaki yerini Harry'ye verme konusunda ısrar etmişti. Harry tartışmayı kısa kesti ve en kötü yeri alabilmek için amirlik tasladı. Treylerde kalan 45 santim uzunluğunda olan kare şeklindeki ısıtma tablası ile içinde patlayıcı çukurlarını doldurmak için sıcak su elde etmek üzere kar erittikleri çelik varil vardı. Varili treylerden indirip geçiş yollarından uzaklaştırmak için yuvarladılar. Rüzgara kapılarak gecenin karanlığına doğru sürüklendi ve birkaç dakika sonra içi boş varilin sekerek uzaklaşırken çıkardığı gürültü fırtınanın bir ses karmaşası halindeki senfonisi arasında kaybolup gitti. Isıtma tablosu küçüktü ve ileride işlerine yarayabileceği ihtimaline karşı Claude ona kabinin içinde bir yer ayarladı. Treylerin zemininde 10 santim kadar kar birikmişti ve kasanın 25 santimlik dikey çeperlerine doğru gittikçe artan bir meyille yükseliyordu. Harry karı elleriyle dışarı süpürdü. Rüzgar kovboy filmlerindeki apaçilerin çığlıklarını andıran bir sesle arkalarından savuruyor. Treylerin altından hızla geçerken aracın buzun üzerinde hafifçe bir yukarı bir aşağı zıplamasına neden oluyordu. Fırtına bir parça durulduğunda Pete, ben yine de arabayı senin sürmen gerektiğini düşünüyorum diye tartışmayı sürdürdü. Harry treylerden karı temizlemeyi bitirmek üzereydi. Kendi arabamı dosdoğru buzdaki bir yarığın içine sürdüm. Şimdi sen kendininkini bana mı emanet edeceksin? Pete başını salladı. Arkadaş, biliyor musun senin neyin var? Üşüyor ve korkuyorum. O değil. Peki, haftalardır ayak tırnaklarımı kesmeyi ihmal etmiştim. Ama bunu nasıl bildiğini anlamıyorum. Demek istediğim kafanın içindeki problem. Bu psikanaliz için ideal bir zamanlama değil Pete. Tanrım, siz Kaliforniyalılar aklınızı psikolojik tedaviyle bozmuşsunuz. Harry son kalan karı treylerden aşağı süpürdü. Sanırım sen annemle yatmak istediğimi düşünüyorsun. Harry. Veya babamı öldürmek istediğimi. Harry. Eğer düşündüğüm buysa bu durumda ben seninle arkadaşlığımızın nasıl devam edeceğini bilemiyorum. Senin kahramanlık kompleksin var dedi Pete. Treylerde gitme konusunda ısrar ettiğim için mi? Evet, bence kura çekmeliyiz. Durumumuz demokrasiye uygun değil. Bu sadece daha adil bir davranış. Şunu bir açıklığa kavuşturayım. Otobüsün arkasında mı oturmak istiyorsun? Pete başını salladı. Ciddi görünmeye çalıştı ama gülümsemesini gizleyemedi. İnatçı budala. Bununla gurur duyuyorum. Harry rüzgara arkasını dönerek kapüşonunun çenesinin altında bağlanan ipini çözdü. Boynuna doğru olan indirmiş olduğu kalın yünden yüz maskesini paltosunun iç kısmından ağzının ve burnunun üzerine doğru çekti. Şimdi yüzünün en ufak bir parçası dahi açıkta kalmamıştı. Kapüşonu tekrar kafasına geçirdi ve geçme ipini sıkıca bağladı. Maskenin altından "Pete, sen bu yük treylerinde oturmak için fazla irisin," dedi. "Sen de pek öyle ufak tefek sayılmazsın." Ama ben çöküp kıvrılarak rüzgarın önemli bir kısmından kurtulacak kadar ufağım. Sen istediğim dik oturmak zorundasın. Ancak böyle sığabilirsin. Böyle oturursan da donup ölürsün. Peki peki, sen kahramanı oynamakta kararlısın. Ama unutma, bu işin sonunda madalya verilmiyor. Madalya bekleyen kim? Harry yük treylerine binip ortasına oturdu. Ben ermişliğin peşindeyim. Johnson ona doğru eğildi. Sen Edgeway grubundaki adamların toplamından daha çok müstehcen hikaye bilen bir eşle cennete gidebileceğini mi düşünüyorsun? Apaçık belli değil mi Pete? Ne? Tanrı'nın şakadan anladığı. Pete fırtınanın dövmekte olduğu buzul parçasına şöyle bir göz gezdirdi. Ve evet, gerçekten buz gibi bir şaka anlayışı var dedi. Kabinin kapısına geri döndü. Arkasına baktı ve sevgi dolu bir sesle tekrar... İnatçı budala dedi. Sonra gidonun arkasına geçip kapıyı kapadı. Harry son bir defa buzulun, kar arabasının farlarından yansıyan ışığın aydınlattığı bölümüne baktı. Pek öyle benzetmelere başvurarak düşünmezdi. Fakat dünyanın tepesine özgü bu loşluk, çevrenin özellikleri, çeşitli imajlar uyandırıyordu kafasında. Belki de bu acımasız kıtanın neredeyse hiç anlaşılamayan düşmanlığını tam olarak kavramanın tek yolu, onu daha az korkutacak bir düşman haline sokan benzetmelerdi. Buzul tabakası kıvrılmış yatan devasa boyutlardaki bir ejderhaydı. Derin koyu karanlık bu ejderhanın kocaman açılmış ağzıydı. Korkunç rüzgar onun öfkeli çığlığıydı. Ve şimdi 5 metre uzağını bile görmekte zorluk çekmesine sebep olan, etrafında ıslık öttürerek yoğun bir şekilde yağan kar ise bu canavarın saçtığı tükürük veya belki de çenesinden damlayan köpüktü. Eğer canı isterse onları hiçbir iz bırakmamacasına yalayıp yutabilirdi. Kar arabası hareket etti. Harry ejderhadan gözünü ayırıp sol tarafına yattı. Dizlerini göğsüne doğru çekti, başını öne eğdi ve ellerini çenesinin altında kavuşturdu. Kendisini korumak için yapabileceği tek şey bundan ibaretti. Treylerdeki şartlar tahmin ettiğinden de kötüydü ve dayanma sınırını aşacağı benziyordu. Treylerdeki süspansiyon sistemi en iyimser ifadeyle çok ilkeldi ve buzul yüzeyindeki en ufak bir pürüz anında sarsıntı kızaklar ve tekerlekler yoluyla doğruca aracın zeminine yansıyordu. Harry sarsıntıyla zıplıyor ve dar alanda bir kenardan diğerine kayıp duruyordu. Kalın elbiseleri bile bu acımasız sarsıntıdan onu koruyamıyordu ve sağ tarafındaki kaburgalar kısa bir süre sonra için için ağrımaya başladı. Rüzgar her taraftan ona saldırıyor, buz gibi esen hava sürekli ve acımasız bir şekilde üzerindeki kutup şartlarına göre yapılmış zırhın herhangi bir yerindeki çatlağı arıyordu. İçinde bulunduğu şartların üzerinde durmanın bunu daha da kötü hale getireceğinin bilincinde olan Harry, düşüncelerini başka tarafa yönlendirdi. Gözlerini kapadı ve kafasında Rita'nın hayat dolu görüntüsünü canlandırmaya çalıştı. Onu şu anda içinde olabileceği, üşümüş, korkmuş, çaresiz, yaralı hatta belki de ölü durumda düşünmemek için hafızasını geçmiş zamana, ilk karşılaştıkları güne doğru kaydırdı. Mayıs ayının ikinci cuması, yaklaşık 9 yıl önce Paris'te. Bir önceki Birleşmiş Milletler Jeofizik Yılı çalışmalarında bulunan bilim adamlarıyla birlikte 4 günlük bir konferansa katılmaktaydı. Dünyanın dört bir yanından çeşitli alanlarda uzman 300 erkek ve kadın masrafları BM Jeofizik Araştırmaları Fonu'ndan karşılanmak üzere düzenlenen bir dizi seminer, konuşma ve yoğun görüşmelere katılmak üzere Paris'te bulunuyorlardı. Cuma günü akşamüstü saat 3'te Harry, yapmış olduğu kutup çalışmalarına ilgi duyan bir grup jeofizikçi ve meteoroloji uzmanından oluşan ufak topluluğa hitap ediyordu. Otelin asma katındaki küçük toplantı odasında yarım saat kadar konuştu. Vurucu son cümlesini tamamladıktan sonra notlarını toparlayıp konuşmanın soru cevap şeklinde devam etmesi teklifinde bulundu. Toplantının ikinci yarısında odada bulunan ünlü ve ak saçlı diğer 20 kişi daha zekice sorular soran genç ve güzel bir kadının büyüsüne kapılmıştı. Sanki yarı İrlandalı yarı İtalyan gibi görünüyordu. Amber renkli koyu teni sıcaklık yayar gibiydi. Geniş bir ağız ve dolgun dudaklar. Tam bir İtalyan. Fakat İrlandalılık da ağzından yansıyordu. Zira alaycı ve hafif çarpık gülümsemesi ona muzip bir hava veriyordu. Gözleri İrlanda yeşiliydi. Dupduru. Fakat badem şeklinde. Uzun, parlak, kestane rengi saçlar. Giyiminde bahar mevsimine uygun ince yünlü takımları ve tek parça sade elbiseleri tercih eden bu grupta ten rengi fitilli kadife kotu ve heyecan uyandıran hatlarını ortaya çıkaran koyu mavi süveteriyle göze çarpıyordu. Fakat Harry'nin en fazla dikkatini çeken şey onun çabuk sorgulayıcı, araştırmacı, iyi eğitilmiş aklıydı. Daha sonra Harry ona bu kadar çok zaman ayırmakla büyük bir ihtimalle diğer dinleyicilerin kendilerini dışlanmış hissetmelerine neden olduğunun farkına vardı. Toplantı sona erdiğinde odadan çıkmadan ona yetişti. Bu bölümü çok ilginç hale getirdiğiniz için size teşekkür etmek istedim. Fakat adınızı bile bilmiyorum. Hafifçe gülümsedi. Rita Marzano. Marzano, bense yarı İtalyan yarı İrlandalı olduğunuzu düşünmüştüm. Aslında yarı İngiliz. Gülümsemesi iyice muzipleşti. Babam İtalyan'dı fakat ben Londra'da büyüdüm. Marzano, hiç yabancı gelmiyorum. Evet, şüphesiz bir kitap yazmıştınız değil mi? Adı? Değişen Yarınlar. Değişen Yarınlar, genetik, biyokimya ve fizik alanındaki bugünkü buluşların insanoğlunun geleceğine yansımasını araştıran halk diliyle yazılmış bir bilim yapıtıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanmış birkaç bestseller listesine girmişti. Okudunuz mu diye sordu kadın. Hayır diye itiraf etti Harry. İngiliz yayıncım buraya kitabımdan 400 adet gönderdi. Otel lobisinden hemen sonraki Yarınlar köşesinde satışa sunuldu. Saatine baktım. Programa göre kitaplarımı imzalamak üzere şu anda orada olmalıyım. İmzalı bir kopya isterseniz sizi sırada bekletmem. O gece sabaha karşı 3'te son sayfayı kapatmadan kitabı elinden bırakamadım. Onun şaşırtıcı derecede kendi düşünce akışına benzeyen, gerçekleri dizeleyiş, sorunlara geleneksel olmayan fakat mantıklı yaklaşım tarzından çok etkilenmişti. Adeta kendi kitabını okuyormuş gibi bir hisse kapıldım. Ertesi gün sabahki oturum programları boyunca uyudu ve öğleden sonrasını Rita'yı aramakla geçirdi. Ama bulamadı. Onu aramadığı dakikalarda yine onu düşünüyordu. Akşamki gala programı için duşunu alıp giyinirken gitmiş olduğu tek toplantıdan hiçbir kelimeyi hatırlamadığını fark etti. Harry Carpenter hayatında ilk kez tek bir kadınla yaşamını paylaşma kararını veren birinin dünyasını merak etti. Birçok kadın tarafından iyi bir av olarak değerlendirilebilecek biriydi. 1.80 boyunda 80 kilo, yakışıklı değilse bile eli yüzü düzgün, açık mavi gözlü, asil görünümlüydü. Fakat asla birine av olmak istememişti. Her zaman kendisine eşit bir kadını aramıştı. Ne ona muhtaç ne de ondan üstün olan. Onunla işini, ümitlerini ve düşüncelerini paylaşacak, ona kendisini ilgilendirecek fikirler veren bir kadın. Belki onu bulduğunu düşünüyordum. Fakat ne yapacağını bilemiyordum. 33'ünde 8 senelik üniversite eğitimini tamamlamış, akademik araştırmalar için gereğinden fazla zaman ayırıp karşı cinse kur yapmanın usullerini öğrenmeye fırsat bulamamış biriydim. Akşam programında Birleşmiş Milletler Jeofizik Araştırma Projeleri üzerine bir film, bir yemek ve bir sahne gösterisi sonrasında 12 kişilik orkestra eşliğinde dans vardı. Normalde o da eğer isterse sadece filme giderdi. Fakat sosyal toplantılardan birinde Rita Marzuana'yı görme şansı oldukça yüksekti. Rita, filmin gösterileceği yer olan otelin gösteri salonundaki kuyruğun sonundaydı. Yalnızmış gibi duruyordu ve Harry'i gördüğünde gülümsedi. Gizleyemediği bir açık kalplilikle ve yüzü kızararak "Bütün gün seni aradım." dedi. Yüzünün kızardığını Rita'nın fark etmemiş olmasını umuyordu. "Sıkıldım ve alışverişe gittim. Yeni elbiseni beğendin mi?" Elbise onun güzelliğine bir şey katamazdı ama doğanın ona sunduğu güzelliği tamamlıyordu. Etekleri yere kadar uzanan, uzun kollu, bej düğmeli yeşil bir elbiseydi. Gözleri kumaşın rengini almış, bununla kontrast yaratan kestane rengi saçları daha parlak bir görünüm kazanmıştı. Yaka biçimi ise bilim adamlarının katıldığı kuru konferanslarda pek görünmeyen bir güzellik sergiliyor ve üzerine yapışan ipekli kumaş göğüs uçlarının ana hatlarını hayal meyal belli ediyordu. Rita isterse çok ufak bir gayretle bir flütün kobra yılanını transa sokması gibi onu kolayca transa sokabilirdi. "Beğendim," dedi Harry, gözlerini kaçırmaya çalışarak. "Neden beni bütün gün aradın?" "Yani tabii ki kitap için. Bir dakika boş zamanım varsa bu konuda seninle konuşmak isterim." "Dakika?" "Veya bir saat." "Veya bir akşam." Tekrar kızardığından emindi. Indiana'daki o çiftlik delikanlısı gibi hissetti kendini. "Yani..." Rita kafasını çevirip bekleyenlerin sergi salonunda oluşturduğu kuyruğa baktı ve tekrar Harry'e dönerek ona gülümsedi. "Buradan çıkarsak konuşmak için bütün bir akşam bizim olur." "Filmle ilgilenmiyor musun?" "Hayır, ayrıca yemek de berbattı. Sahne gösterisi çok geleneksel olur ve dans orkestrası sadece gürültü yapar." "Birlikte yemek yesek?" "Çok hoş olurdu. Önce Dux Magotus'ta bir şeyler içelim mi?" "Harika. La Paras'ta da yemek." Rita hayretle kaşlarını kaldırdı. "Orası çok pahalı. Beni birinci sınıf yerlerde ağırlaman gerekmez. Bira ile de şampanya kadar mutlu olurum. Bu özel bir durum. Benim için öyle. Senin için olmasa bile." Yemek mükemmeldi. Paris'te La Prose'un üst katındaki odadan daha romantik bir atmosfer bulunamazdı. Alçak tavan ve duvarda asılı deniz kabuklarıyla bezenmiş ağ, restorana sıcak ve samimi bir hava veriyordu. Oturdukları masa gecenin örttüğü şehrin manzarasına hakimdi ve altlarında ise parlayan yüzeyiyle nehir çarşaf gibi uzanmaktaydı. Yemekte mürdümeri sosuyla servis edilen kusursuz bir fırınlanmış kaz ve tatlı olarak içinde ufacık olgun çilekler bulunan mükemmel bir sabayon yediler. Tüm yemek boyunca 10 yıldır akşam yemeğine birlikte giden iki arkadaşın rahatlığıyla anında kesintisiz ve koyu bir sohbete daldılar. Daha kaz rostonun yarısına gelmeden Harry henüz onun kitabını hiç tartışmadıklarını fakat sanat, edebiyat, müzik, yemek pişirme ve daha pek çok başka konu üzerinde bir an bile ne söyleyeceklerinin sıkıntısını çekmeden bir oradan bir buradan konuştuklarını fark etti. Konyağını bitirdiğinde ise geceyi bu kadar çabuk sona erdirme konusunda isteksizdi. Onun bu düşüncesine Rita da katıldı. "Yemekte birer Fransız gibiydi. Haydi şimdi de turist olalım." "Aklından neler geçiyor?" "Crazy Horse salonu çılgın bir yerdi. Amerikalı, Alman, İsveçli, İtalyan, Japon, Arap, İngiliz, Yunan ve hatta birkaç Fransızdan oluşan müşterilerinin konuşmaları birbirine karışıyor ve sık sık kahkahalarla süslenen bir gürültü ortamı oluşturuyordu. Salonun havası sigara dumanı, parfüm ve viski kokuları ile ağırlaşmıştı. Orkestra çalmaya başlayınca oluşan ses bir kristali çatlatmaya yetecek yükseklikteydi. Rita ile birkaç sefer konuşmak istediğinde Harry, ufak kokteyl masasının karşılıklı kenarlarında birbirlerinden sadece yarım metre uzaklıkta olmalarına rağmen avazı çıktığı kadar bağırmak zorunda kalmıştı. Sahnedeki gösteri onun gürültü ve dumanı unutmasına sebep oldu. Kızlar harikaydılar. Uzun bacaklar, dolgun dik göğüsler, incecik beller, parıldayan yüzler, gözün algılayabileceğinden çok daha fazla çeşitlilik vardı. Aklın alabileceği veya yüreğin değerini anlayabileceğinden çok daha fazla güzellik. Çoğu çıplak göğüslü düzinelerle kız. Vücutlarını örtmekte oldukça yetersiz kalan her tür kıyafet. Deri kayışlar, zincirler, kürkler, çizmeler, mücevherle bezenmiş tasmalar, tüyler, ipek eşarplar. Gözlerine çok fazla rimel sürmüşlerdi ve bazıları ise yüz ve bedenlerini pullardan oluşan desenlerle süslemişlerdi. Bir saat seyrettikten sonra insanı sıkıyor. Gidelim mi dedi Rita. Dışarı çıktıklarında ise kitabım hakkında hiç konuşmadık ve bu senin gerçekten yapmak istediğin şeydi. Bak ne diyeceğim. George V oteline kadar yürür, biraz şampanya içer ve konuşuruz dedi. Harry biraz şaşırmıştı. Rita birbirini tutmayan mesajlar veriyordu. Crazy Horse'a tahrik olmak için gitmemişler miydi? Oradan çıktığında Harry'nin kendisine kur yapmasını beklemiyor muydu? Ve şimdi ise kitaplar hakkında konuşmaya mı hazırdı? George V otelinin lobisini boydan boya geçip asansöre bindiklerinde Harry, "Burada çatı katı restoranı var mıydı?" dedi. "Bilmiyorum, biz benim odama gidiyoruz." Şaşkınlığı daha da arttı. Toplantının yapıldığı otelde kalmıyor musun? Biliyorum biraz sıkıcıdır fakat burası da çok pahalı. Değişen yarınlar sayesinde biraz birikimim oldu. Bir kez olsun hava yapmaya karar verdim. Bahçe tarafında ufak bir daire tuttum. Odasında yatağının başucunda içi kırık buz parçalarıyla dolu gümüş bir kova içinde bir şişe şampanya vardı. Şişeyi işaret etti. Moet cinsi. Lütfen açar mısın? Kovadan şişeyi çıkardı ve yüzünü buruşturduğunu gördüm. Buzun sesi dedi Rita. Ne olmuş? Rita tereddüt etti. Tüylerimi diken diken ediyor. Tıpkı kara tahta üzerine sürten tırnağın cıyırtısı gibi. Onunla öylesine aynı titreşimi yakalamıştı ki Rita'nın kendisine doğruyu söylemediğini biliyordu. Yüzünü buruşturmuştu çünkü bu sıkıntısı onu hoş olmayan bir şeyi anımsatıyordu. Bir an için Rita'nın gözlerini çok uzaklara, kaşlarının çatılmasına sebep olan derin bir anıya daldı. ''Buz henüz erimemiş bile'' dedi Harry. ''Bunu ne zaman ısmarladın?'' Ona endişe veren anıdan sıyrılıp Harry'e baktı ve gülümsedi. La Perouse'da tuvalete gittiğimde. ''İnanmakta güçlük çekerek, beni baştan çıkarmaya çalışıyorsun sen'' dedi Harry. ''20. yüzyılın sonlarındayız, biliyorsun.'' Kendi kendisiyle dalga geçen bir ifadeyle, ''Evet, doğru, gerçekten bugünlerde kadınlar bazen pantolon giyiyorlar'' dedi. ''Bundan rahatsız oluyor musun? Pantolon giyen kadınlardan mı?'' Seni pantolonundan çıkarmaya çalışan benden. Yok canım, hayır. Fazlaca haddini bilmez gibi davrandıysam hiç de öyle değil. Gerçekten böyle bir şeyi daha evvel hiç yapmamıştım. Yani biriyle ilk çıktığım gün hiç yapmamıştım. Ben de. Veya ikinci gün yahut üçüncü hatta dördüncü gün bile. Ben de öyle. Ama şimdi bu yaptığımız doğruymuş gibi geliyor, değil mi? Şişeyi yavaşça kovanın içine geri bıraktı ve onu kollarının arasına aldı. Dudakları bir rüya gibiydi ve ona dokunan bedeni sanki yaşamının amacıydı. Geri kalan günlerde toplantılara katılmadılar ve yatakta kaldılar. Yemeklerini odaya istediler. Konuştular, seviştiler ve uyuşturucu almışçasına deliksiz uyudular. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler. Deux Magots. D-E-U-X M-A-G-O-T-S. La Perouse. L-A-P-E-R-O-U-S-E Crazy Horse C-R-A-Z-Y-H-O-R-S-E George V G-E-O-R-G-E-V Moet M-O-E-T